Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjındayız. Bence insanın kendi radyo programımız çok güzel bir şey. Hocam ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi?
Sen ne yapıyorsun?
İyiyiz vallahi. Hafta sonu yorulduk beraber. Yorulduk hep beraber. Festival falan gezdik.
Ben bir şey diyeceğim. Programa başlayıp başlamadığımızı idrak edemedim.
Şu an başladık.
Aynen.
Dinlenememiş.
Aşağıda... Biz radyo programı yapıyoruz
bak,
değil mi?
Bak müzik çalmaya başladığında radyoda yayındayız evet. Şu anda demektir. Şu anda evet. Yayındayız.
Evet.
Böyle başladık programı.
Şey diyoruz. Bak on air ışığı var orada.
Görüyor Atalar hocam bir festival diyebiliriz galiba. Soundgarden'daydık hep beraber. Değişik eğlendik. İzlenimler yaşadık. Değişik bir hikayemiz oldu hep beraber.
Benim bir
Atalar hocam yarısında
vardı.
Yok oldu gösterildi.
Playback olduğunu düşünüyorum ben hala.
Empire of the Sun grubunun playback yaptığını düşünüyorsun. Bana da öyle geldi ya. Bir şey bizi çekmedi yani. Bir şey bizi canlı, o canlı efektini veremedi yani.
Ama bak, konserde yani.
Konserde ne kadar acayip. Playback olduğu zaman kopuyorsun işte. Ya orada olan insanları o şekilde canlı görmek istiyorsun. Şarkıyı bana da söylemediler gibi geldi. Söylememiş olabilirler mi?
Çünkü çok fazla zıplıyordu, ediyordu ya. Ne ara nefes alıyor evet. Acaba diye düşündüm.
Mesela şey
ama
de
bu
öyle,
gösterinin bir parçasıydı demek.
Label C5 de öyle yapıyormuş konserlerinde. Söylemiyormuş.
Gördüm videolarını. Mikrofonu dans ediyor.
Takılıyor böyle. Kendi kendine takılıyor. Yani kendi şarkılarını dinlemeyi seviyor.
Kendi konserinde dinleyici olmak.
Evet, dinleyiciler için de kendi konserinde dinleyicisi olan bir şarkıcı dinlemek.
O da bir konsept herhalde.
Değişik bir konsept yapıyorlar. Ya bize uygun değil hocam be. Biz canlı seviyoruz. Orada da koptuk yani konserde. Koskoca Empire of Sam bizi çekemedi.
Ama eğlendik.
Eğlendik ama bundan sonra başka bir konser. Bence bizi yakalayacak bir şey yakalamamız lazım.
Umarım.
Blok 3 konserine gidelim.
Gidelim.
Blok 3 konserine gideceğiz beraber. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Pazartesi akşamının şarjında, pazartesi akşamının trafiğinde yoldakilere yarenlik etmeye devam ediyoruz. Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan'la. Şöyle bir konu var hocam. Bir araştırma yapmışlar. Türkiye'de bu yıl 10 kişiden 6'sı yaz tatiline çıkmamış. Ne çok, diyorsun? Çok mu?
Çok.
Ben haftaya kişiden. Çıkıyorum.
Sen çıkıyor musun?
Aynen.
O zaman biri eksilecek buradan. Muhtemelen. Ama şöyle şu anda.
İyi burada haberimiz oldu, iyi oldu.
Hocam yaz tatili bir dakika ne zaman yiyorsun lan?
Haftaya.
Hocam bu adam nereye?
Emri vaki yaptı.
İzinli değil mi bu? Yıllık izni mi kullanıyor?
Yok, kullanmayacağım aslında.
Terk ediyorsun bizi, işi bırakıp gidiyorsun. İstifasını şu anda öğrendik Bilgehan Başkan'ın. Son dakika diye geçelim. Bilgehan Başkan istifa etti. tamam güzel bir şey ama senin için. Bak 10 kişiden 6'sının yaz tatiline gitmemiş olması üzücü. Ama bir yandan şöyle bir şey de var. Yaz tatili bitmedi yani. Bak.
Ben bütün kişinin... hepsini Eylül'de yapmayı evet. Planlıyorum. Bir de sonunda yapmayı planlıyorum.
Yani o 10 kişinin 6'sı mağdur diyemeyiz. O 10 kişinin 6'sının bir kısmı çok akıllı mesela. Çok iyi zamanı beklemişler.
Ya,
Eylül'de gidilir
ben,
buraya
ben
dediğin yerler var.
Ben çok iyi gideceğim. Çok iyi şeyler planladım bu
bak,
arada.
Bak ben bu yaz nereye gitsem, hangi beach, hangi sahil, hangi otel, hepsinin işletmecisinden şunu duydum. Asıl buraya Eylül'de geleceksiniz.
Geliyorum.
Öyle dediler yani. Ben şey düşündüm. Ulan niye verdik dünyanın parasını? Zaten daha pahalı şu an. ama asıl Eylül'de gidecek olan yerler var. O yüzden bu 10 kişiden 6'sına acımıyorum şu an. Ama eğer yaz tatili yapamamış ki içlerinde bence 10 kişiden 3'ü de yapamadı ve yapamayacak olanlardır en az. Belki en az. Daha fazla değil mi? O zaman 5'i diyelim hocam 10 kişiden 5'i. Onlara yazık çünkü zor hocam ya iş hayatı. Bir de şimdi mevsimler böyle bozmaya başlayacak. Lan kaçırdık bu yazıda hissi var ya o çok kötü bir şey ya.
Evet yazlar bittiği zaman üzülüyorum ben.
Ben valla tavsiye ediyorum en kötü neresi varsa yakın. Şöyle denize girilip çıkılacak. Biraz da böyle kumda ya da işte ne bileyim çakıl taşı da olur üzerinde dinlenecek. Ufak bir tatil yapmaya çalışsınlar. En kötünün iyisi bile hiç tatilsizlikten iyidir bence. Bilgehan Başkan sen de gidince farkı anlayacağız.
Evet.
Sen şimdi
ben hepsine güzel küçük tatiller diliyorum.
Evet sen şimdi bir Trabzonlu olarak gidiyorsun. Muhtemelen döndüğünde böyle Ege'nin bir kasabasında doğup büyümüş bir delikanlı gibi soft, narin ve sakin evet. Olacaksın herhalde.
Evet.
Çünkü sen fazla Trabzonlu oldun şu artık. Yani şuradan hocam geçerken köşeden geçerken şey kapıları falan çiziyor. Yani o kadar abi, keskinleşti ki bu adam.
Kapımı çiziyorum ben.
Evet öyle bir keskin bir adamsın
geçen
ki.
Geçen gün aynada kendini görüp kavga ettiğini
kendiyle
gördüm.
Kendiyle kavga ediyor hocam belirdi. Adam belirdi. Kağıt kesiyor hocam. Geçen böyle elimde kağıt vardı. Şey geçiyordum var. Yanından kesildi kağıt ikiye bölündü hocam.
Aynada
böyle,
kavga
böyle
ediyor yol verme kavgası.
İyice
ben
delirdi.
Geçeceğim ben geçeceğim.
Etrafınızda varsa Karadeniz arkadaşlarınız, Trabzon arkadaşlarınız onları zorla tatile gönderiyoruz. Memleketinize gidin kardeşim en kötü orada deniz yok mu Trabzon'da?
Var.
Tamam sen nereye gidiyorsun?
Bodrum'a.
Güzel tamam senin için güzel. Bir 6 ay bizimlesin ondan sonra yine damarın tutar yani seni. Yine Laz damarın tutar.
Daha hızlı tutar bence.
Herkese iyi tatiller diyorum gidemeyenlere, gidecek olanlara. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Trafikte olabileceğin en kötü pozisyon yaya olmak herhalde hocam ya. Yaya olarak yürümeye çalışmak kadar zor bir şey yok trafikte.
şey mi? Kaldırımlardan dolayı
evet,
mı diyorsun?
Evet çok zor. Yani hem kaldırım hem yol. Yani işine mesela yaya olarak gidenlerin ya da bir yerden bir yere bir aktarma için yaya gitmek gerçekten zor. Yani motosikletler evet, kuryeler arkandan kaldırımdan geliyorlar falan böyle.
Her bir yani... kaldırımların farklı boyutta. Ya dar ya yüksek.
Evet, yavaş ya... yürüyen insanlar da var. Son
ya yavaşları da eğri büğrü.
Şu meydanlarda falan mesela işte atıyorum Mecidiyeköy meydan falan ya da o metrobüs duraklarının olduğu yerde insanlar şey gibi yani böyle güvercin sürüsü gibi yere konmuş. Bir anda motor geliyor kaçışıyorlar falan. Bir anda otobüs giriyor falan aralarına. Korkunç zor bir durum hocam. Bir de bu şey durumu da var. Yaya yolu diye bir şey var ya. Normalde yaya yolu diye bir şey var. Oradan yol vermemiz gerekiyor.
Ve motor evet, geçmemeli.
Evet. Bunu mesela bilmiyor. Çoğu insan ilk defa duydu bazıları.
Eskiye göre bence yaya orada yolu, bir gelişme var yine.
Yaya geçidi.
Evet. Yani yaya yolu işte. Orada ona durup yol vermemiz gerekiyor ya. Bunun uygulanabildiği çok az yer var. Yani çok az yerde çok az insanlar uyguluyorlar diyeyim buna. Şöyle bir araştırma yapmışlar hocam. Ucuz arabalar mı daha çok yaya yol verme eğiliminde yoksa pahalı arabalar mı diye bir araştırma yapmışlar. İlginç bir araştırma.
Bence ucuz arabalar veriyordur.
Sen ne diyorsun Bilgehan Başkan?
Ben de ucuz arabalar diyorum.
Ben şaşırdım buna.
Pahalı,
evet,
arabalar,
pahalı arabalar vermiyormuş hocam.
Vermiyor,
ucuz
aynen,
arabalar veriyormuş. Normalde yani araban pahalı oldukça da eğitim ve ne bileyim gelir seviyesi, kültür daha artar diye düşünüyorsun değil mi düz bir ülkede?
Eğitim artmıyor Türkiye'de.
Bizde hödüklük. İlla. Kütüklük ve odunluk seviyesinin arttığını görüyoruz yani.
O başka
yani,
bir şeyle
sadece
alakalı.
Sadece paranın arttığı ego olabiliyor.
Ego ile alakalı bir şey yok.
Yani Hanzo Hanzo tip çakarlı Hanzo'lar var ya mesela. Sen hiç bir Şahinli Şakarlı görmezsin yani. Yani Hanzo'luk arabanın çapıyla da ilerleyen bir şey. Herkes için konuşmuyor ama böyle oluyormuş
insanlık
yani.
İnsanlık diyelim yani altındaki arabayla
ölçülmüyor.
Oran ölçülmüyor.
Ölçülüyormuş. İlginç tarafı ölçülüyormuş. Yani i̇şte, ucuz araba dediğin daha çok saygılıymış.
Biraz
daha çok
ego ile alakalı bu.
Ben anlamadım
başka
hocam.
Başka tespitlerim var çünkü.
Ne diyorsun bununla ilgili sen?
Yani yurt dışında da benzer şeye denk geldim ben. Genelde orada şeydir böyle hemen durma eğilimindedir. Daha şey arabalarda mütevazı standart evet, olan arabalarda verme eğilimi daha şey net. Ama evet, böyle daha lüks ve şey arabalarda gerçekten vermeme eğilimi var. Onu
bu ne şimdi
yani,
bu ego mu diyorsun sen buna
bence
şimdi?
Bence ego ile biraz
neyin,
alakalı.
Neyin egosu hocam Allah aşkına ya? Mesela yolda araba yani bir yaya yol vererek kendi ya da yol vermeyerek.
Kendi küçük krallıklarının şeyiyle alakalı bence. Öyle
hastalıklı
bir, öyle
bir ruh hocam.
Öyle bir algıya bürünüyorlar ve her şeyi kendine hak görme eğilimi var.
Halbuki içinde o kadar ezik bir çocuk var ki belli. Belli evet, çünkü evet, yani düşünsene bir yaya var vatandaş elinde poşetle karşıdan karşıya geçiyor. Ona yol vermemekle bir üstünlük elde edecek kadar ezik bir adam. Yani üstünlüğü oradan elde etmeye çalışacak kadar aciz bir adam.
O tek başına değil bütün hayatının kurgusu öyle olduğu için orada da o hareketi yapma şeyinde. Çünkü evet, o alanını genişletmiş şey, ve
trafikte
o bir davranış biçimi.
Yani hani sadece yayalara karşı değil trafikte de yolda gidiyorken aslında aynı gözlemi yapabiliyoruz gibi.
Evet.
Ben de geçen çünkü bir tanesinden hani ona yol vermemi bekledi ama ben ondan daha çakal olduğum için ben onun önüne geçtim ve sinirlendi dönüp bana böyle bir şeyler yaptı.
Çünkü
böyle,
yolda da
çakal
şey görüyorsun.
Önüne iyi bir hikayem olarak anlattım bunu.
Ama yani hani
bu iyi bir
şimdi, o geçmek istiyordu önüme yani ve çakal, ısrarla giriyordu oraya. Tamam. Ben de gezdim etrafından. Abi
buradan söyleyeceğimiz trafikte çakal yolu, olmayalım. Trafikte egonun yeri olmaz. Trafikteki büyüklük bence ne kadar saygılı olduğunla ilgilidir. Hatta genel olarak da budur yani hocam. Ne kadar
karşılıklı
saygılı, ne kadar efendi, ne kadar alçak gönüllü bir insansan o kadar büyüksündür. Öbür türlü de Hanzo'nun tekisindir bence yani. Arabaların arkasına girip çık çık çık çık yapıyorlar ya böyle lüks arabalar falan böyle. Yolunun hakkı sanıyor.
Evet, i̇şte yani bana onu yapıyor.
Şey yapıyor çünkü çok para verdim ben buna. Bu arabanın hakkını vermem lazım.
O kadar
yollar
ya
benim.
Hocam yani, o 10 milyon 18 gibi, milyon işte adamın şeyi hayattaki şeyi para olarak görüyor demek ki bütün her şeyi.
Biraz öyle.
O, halbuki o kadar ezik ki içinde işte bir tek bunlarla kendini mutlu edebiliyor. Yazık hocam üzülüyoruz. Yayalara da
hepsi
kolay gelsin.
Hepsi için demeyelim tabii de.
İstanbul trafiğinde yayalara kolay gelsin diyelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. Bilgehan Başkan ve Atalar Hocam'la konuşuyor, muhabbet ediyorduk. Hocam ülkemizden biliyorsun yurt dışına gitmek için çeşitli vizeler almamız gerekiyor. Schengen vizesi mesela. En son sen bir vize problemi yaşadın. Eşinle İngiltere'ye gitmeye çalışırken.
Evet.
Normalde devamlı eşin vize alıyordu. Bu sefer son saniye sanki verilmeyecekmiş
gecikti
gibi uzadı.
Evet.
Az daha uçak biletinizi erteliyordunuz. Neyse ki son dakika aldınız gittiniz. Bir de alamayanlar var. Mesela benim Mayıs ayında Schengen'im bitti. Yazında gitmem dedim. Eylül-Ekim'de giderim belki dedim Yunanistan'a falan gidersem. Adalara madalara. Şimdi o vize telaş zamanları geldi. Neyse ki vizesiz gidebileceğimiz ülkeler varmış hocam. Yani bizim pasaportumuzu da ciddiye alan ve vizesiz girebilirsiniz diyen çeşitli ülkeler varmış. Onlardan bazıları yeni liste. Panama'ya gidebilirmişiz hocam. 180 gün Panama. Bilet alabilirseniz uçak bileti.
Amerika.
Evet, bileti muhtemelen bir ev parası olmuştur artık uçak biletleri.
Tabii,
muhtemelen.
Yani o yüzden.
Buradan Bodrum'a mesela ben 6-7 bin liraya bilet gördüm bu yaz. 6-7 bin lira gidiş sadece, evet, falan. Böyle biletler gördüm ki Panama herhalde bir 100 kağıdımız alır. Hocam Barbados var yine aynı şekilde. Barbados hiç bilmem neresidir. Hiçbir fikrim yok. Libya. Güzel bir haber. özellikle 16-55 yaş olursanız, o arada şanslı kişilerdenseniz, Libya'ya vizesiz gidebilirsiniz.
Güzel.
Libya'da deniz yok mu? Var. Sahilleri var.
Var mı bilmiyorum.
Oha, hocam Libya. Libya'nın,
Kuzey Afrika.
Hocam Libya'nın sahilleri. Kaddafi plajı diye bir plaj var özellikle. Şu Counter Strike'da şey vardır. Dust 2 diye bir harita vardır. Onun gibi. Yani o Dust 2'de pustukları yer var ya hocam, counterların. Oradan böyle denize giriyorsun. Yanında bir tane mekan var. Oraya bomba kuruyor zaten şeyler. Oyunda. Neyse. Küba diyor hocam. Küba, yine de Küba'ya da paramız, güzel, yetmez bilet için. Uzak. Ya Tayland meselesi, Tayland her zaman cazip bir ülke gibi geliyor bize.
Bana da ya.
Hocam, Tayland'la Küba çok iyi abi.
Küba, ama bak Küba'da şöyle bir sorunumuz var. Küba böyle çok turistik bir ülke değil ya. Oraya şirketler, mirketler falan filan bir sürü iş yapman lazım. Tayland'da
yok,
mesela
gidip. Yok artık öyle ya. Küba.
Öyle mi?
Tabii tabii, yani çok.
Küba'ya o, çok güzel ya.
Ama bak yine
ya,
de bir Tayland değil. Şimdi Tayland'a gittiğin zaman uçak biletinden sonra, yani havalimanına indiğin anda 3 paraya cennet gibi yaşıyorsun. Öyle derler.
Biz hala şöyle üçlü gitsek oradan bir yayın yapsak güzel olmaz mı?
Değil mi hocam? Evet. Oradan bir Hangover filminin yayını çıkar bence. Sabah uyanıyoruz, bir kaplan var yatağımızda. Diğer tarafta da bir panda yavrusuyla, evet, beraber. Hocam Tayland'a gidilir bak. Çünkü orada galiba hayat ucuzmuş diyorlar. Hala bizim paramız orada değerliyse eğer. Bir zamanlar böyleydi. 3 kuruşa, evet, otelde kalıyordu falan.
Oraya
insanlar
gidebilirsen.
Evet.
Orada bayağı uygun.
Buna fiyatlar değer bak. Onun dışında şurada Sao Tome ve Principe diye bir yer var ki. Yani Sao Tome ve Principe'li bir adama haritada buranın yerini göster desem bilemeyebilir. Öyle bir memleket. Sao Tome ve Principe. Giderseniz 15 günlük bedava, yani vizesiz girebiliyorsunuz 15 gün. Ama Sao Tome ve Principe
nerede
diyor
ki abi?
İşte Sao Tome ve Principe, bunlar muhtemelen yan yanalar. İki adadır diye düşünüyorum. Moğolistan'a gidebiliriz vizesiz olarak. Ülkemize çok vize iyi uygulamayan ülkeler Moğolistan.
Merak ediyorum o
Moğolistan
tarafları
güzel
bu
olabilir
arada.
Fantastik olur ama havuza gireriz.
Şu an favorim Tayland ve
Tayland.
Küba.
Filipinler var hocam, yine çok
o
uzak bir yer. Ama evet. Ya şurada kalkalım da gidelim diyebileceğim tek bir yer göremedim ben. Bak Sırbistan olur, hani yakın mesafe. Bak Sırbistan vizesizmiş.
Evet, Belgrad güzel.
Orası olur bak mesela. Oraya gidebiliriz bir tatil için. Biletler de o kadar yüksek değildir bence şu anda.
Yakında.
Evet. Bunu önerebilirim. Makedonya var. Makedonya'da ne var? Göl var hocam. Ohri Gölü var galiba Makedonya'da.
Orada
orası
mıydı
da güzel.
Orada?
Evet, oraya gidilebilir. Malezya, Moldova var. Moldova'ya niye gideriz bilmiyorum.
Moldova.
Eskiden bavul ticareti, bavul ticareti vardı.
Bavul ticareti,
evet,
vardı.
Evet. İşte Kürktür, mürtür bir şey anladım. Hatırlamıyorum. Tam şimdi detaya girmeyeceğim. Bir ticaretimiz vardı
oralarda.
Otobüs
turları vardı.
Şimdi artık kalmadı gibi düşünüyorum artık. Nikaragua, Paraguay, bunları geçiyorum. Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Kıbrıs'a gider miyiz? Gidilir aslında Kıbrıs hocam. Yavru vatan. Gittiğin zaman yabancılık çekmezsin. Yani. Ya illa Kıbrıs'ta büyük bir otelde kalıp kumar oteline düşecek halimiz yok. Gidip böyle bir güzel bir pansiyon falan da vardır bence. Şöyle Akdeniz mutfağını tadabileceğimiz bir yerler. Belki de Kıbrıs işimize gelir.
Biz
ama
Tayland'a
biz kurulduk
diyorum.
Ama şu Schengen'i Mengen'i artık kolaylaştırsa biraz çok iyi olur hocam ya.
Böcek falan deneriz.
Evet. Tamam, buradan Tayland'ı seçtik. Vizesiz, tamam, gidilebilen ülkeler bunlar. Daha da liste var ama yani oradan nereye gidersiniz bilmiyorum. Sırbistan'la Tayland arasındayız. Artık seçimi sizlere bırakıyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam Jose Mourinho'yu kovdular be. Atalar hocam.
Doğru.
Evet.
Kovdular mı?
Vallahi kovdular ya.
Bizim Beşiktaş'ın hocası da gitti.
Sizin Beşiktaş'ın hocası, evet, da şeydi galiba. Solskjaer mıydı?
Evet, o da mı gitti?
Evet. O da
hocam
gitti.
Hocam üzülüyorum ben ya böyle olunca.
Sebebi ne peki gitmelerinin?
Başarısız oldu diye gittiler diye düşünüyorlar.
Beşiktaş'ınki
işte
niye gitti?
O da öyle.
Şimdi ben anlamadım hocam. Mourinho'yu ben, bak ben futboldan anlamam. Yani futbol benim olayım değil. Futbol konuşmuyoruz da normalde burada ama Mourinho'dur hocam ya. Mourinho gelmiş, Türkiye'ye bir değer katmış yani. Bir Fenerbahçe olarak da mutluydum yani. Ne kadar kötü oynatabilir ki yani?
Ya eldeki malzemeye göre, bir de tabii yönetim, evet, anlayışı da
hayır şöyle, eldeki malzeme bence azdı yani. Ben mesela izlediğim zaman maçı, yedeklerden kim girer diye bakıyorsun böyle. Yedeklerde sıradan insanlar var yani. Hani öyle bir şey değiştirecek, oyun değiştirecek insanlar yoktu.
Bir de şöyle.
Şimdi mesela bir sürü adam almışlar. Adamı niye kovdunuz ya?
Dışarıda bir başarı bekleniyor hep. O dışarıdaki başarıyı yakalayabilmen için önce içeride, burada belli bir seviyede futbol oynanması lazım ya.
Hocam
o
biz
futbol,
de
o seviyede olmayınca zaten dışarıda ne yaparsan yap.
Evet.
İstediğin hocayı getir. Yani biraz sistemsel bence.
Evet hocam ya. Yani normalde düz mantık olması lazım. Yani çok iyi bir hocayı getirirsen bir takıma, iyi bir takım da kurarsan hoca başarılı olur bence, mantık bu.
Dün yenmiş bu arada Fenerbahçe.
Evet.
Hocasız yenmişler.
Demek ki Mourinho hiç gerek yokmuş. Bu arada hocasız da yapabiliyormuşuz biz.
Trabzonspor berabere kalmasa birinciymiş.
Evet. Trabzonspor'un başında kim var şu anda?
Fatih Tekke.
Aa, Fatih Tekke.
Tabii ya.
Oğlum ben futbolculuk dönemlerini tanıdığım insanların teknik direktör olması beni üzüyor.
Evet.
Yaşlı hissediyorum kendimi ya.
Ondan.
Hocam iyice göbeklere falan sarmışlar kendisi. Okan Hoca, Okan Buruk. Ben adamın futbolculuğunu biliyorum. İyice boyu kısalmış, iyice kısacık bir adammış.
Gerçi Okan Hoca da ikinciymiş.
Okan Hoca da başarılı ama. Ya işte üzülüyorum mesela Emre Belezoğlu. Şimdi Emre Hoca olunca üzülüyorum yani.
Ama bazıları yaş iyi durumda. Hep öyle göbekli falan olmuyor.
Ya hocam Messi genç bir yetenek değil miydi ya? Adam futbolu bırakıyor hocam. Ronaldo 40 yaşında. Nasıl yani olacak bu iş bilmiyorum ki ya.
Geliyor alttan birileri.
Geliyor da ben gelene sevinmiyorum. Gidenlere
üzülüyorum.
Ama Messi
gibi biri zor gelir gibi gözüküyor.
Ben geçip giden yıllarıma üzülüyorum hocam. aradaki futbolcu farkından şey anlıyorum.
Maradona'ları falan yani gördük geçirdik. O yüzden Messi çok koymuyor.
O kadar oralarda yokum ben. Yaşlandık mı diye baktığım zaman futbolu bıraktığında Allah diye böyle bir üzüntü kaplıyor içimi. Oynayın çocuklar. 45'ine 50'sine kadar oynayın. Bizim için oynayın. Bizler için oynayın.
Ama güzel işini bir şekilde devam ettiriyorlar. Ya antrenörlük ya yorumculuk. Futbolun içinde kalıyorlar. Yani, o iyi bir şey.
Tabii başka ne olacak? Emlakçılık yapacak. Ali hocam bir noktada hani futbolla alakalı bir şey yapacak ama bizim ülkede çok potansiyel var yani. Futbolla ilgili çok iş olduğu için bizde.
Çok.
Hani spor yorumcusu olursun, televizyon yorumcusu olursun, gazetede yazarsın, YouTube'da program yaparsın, TikTok'ta çıkarsın falan. İşler yürür. Aslında çok azı teknik direktör olmayı seçiyor.
Tabii çok zor, zor bir iş.
Yani ne uğraşacağım abi sahide.
Çok baskı var.
Göte göbeği bırakıp ondan sonra televizyonlara çıkıyor hocalarımız. Ama tabii çok da başarılı. Arda mesela gitmiş Shakhtar'da bak mesela. Güzel bir şey hocam. Shakhtar'da başarılı olsa Arda elinde böyle şahane bir kadro da var.
Fena da oynamıyorlar sanki.
Oynatır bence hocam. Bizim Türk oyuncuların öyle bir şey de var yani. Teknik direktör olduktan sonra o Fatih Terim'den falan da aldığı böyle bir şey de var ya, böyle gazlama şeyi. Bence Ukrayna'da bir şeyler yapar. Dünya çapında da başarılı olur gibi geliyor. Futbolda konuştuk. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjındayız. Artık trafik dağılmaya mı gidiyor acaba ya? Şuradan camdan bakacağız. Dağılacak gibi de durmuyor hocam. Saat 8'e kadar devam edecek gibi duruyor trafik. Bu durumda bizim de saat 8'e kadar devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir saat daha buradayız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam, dünya arkeoloji dünyası değil aslında, sadece arkeoloji, tarih dünyası, bilim dünyası vesaire, yeni keşfi konuşuyor. Yine Türkiye'den şahane bir keşif hocam.
Neymiş?
Göbekli Tepe'den sonra bir de şimdi Karahan Tepe'miz var, biliyor musun?
Yok.
Karahan Tepe diye bir yer bulmuş hocam. Göbekli Tepe'nin şöyle 30 kilometre falan galiba kuzeyinde.
Yine oralarda. Şimdi,
oralarda. Ya o bölge zaten belli ki bu insanlar burada bir şeyler yapmışlar abi. Burada bir şeyler çıktı yani. 11 bin yıllık bir...
Afrika'dan şey yukarı doğru çıkmışlar, medeniyet orada şekillenmeye başlamış.
Öyle gözüküyor. Yani dünyanın kaynağını buluyoruz şu ana kadar bilinen dünyanın.
Medeniyetin temel,
evet,
başladı.
Medeniyetin diyelim, kaynağını buluyoruz gibi. Göbekli Tepe'de hocam bir tapınak mı acaba orası, yoksa işte bir fuar alanı mı? Ne bileyim, belki hani kurban kesmek için böyle bir alan yapmışlardır. Hani oluyor ya, kesmiyorsun kestiriyorsun falan birilerine, böyle bir şey olabilir. Bir alan da hocam burası.
İting alanı.
Evet, oradaki semboller vardı, T şeklinde taşlar vardı. Onun sonra şey olduğunu anladık biz. İnsan figürleri olduğunu anladık. Yanlarda elleri falan var, suratları belli değil ama. Oradaki tema hocam hayvanlar, korkutucu hayvanlardı. Yani o taşların üzerine insanlar leopar kazımışlar, yılan kazımışlar. İşte büyük bir kertenkele kazımış. Genel olarak korktukları hayvanları herhalde o saygıdan da, hani böyle bir saygıdan gelen bir tapınmayla herhalde onlara ya tapındılar ya da işte ne bileyim belki de sembolleştirdiler diyelim, illa dini bir şey de olmasına gerek yok.
Ya hayatlarında önemli bir yer tutuyor tabii o korku şeyi faktörü,
evet.
Orada o kültüre fazlasıyla işlemiş.
Korkuyorlar mıymış illa?
Yani onu bilmiyoruz biz ama sonuçta onlara ilham vermiş bir şekilde oraya bir mabet
tabii,
ya da...
Tabii onlarla bir şekilde mücadele etmek zorunda, elindeki ekipmanlar, evet, da yeterli olmadığı için bir şekilde korku nedeni.
Şimdi bu Karahan Tepe'de hocam, orada yanında bulunduğu yine Göbekli Tepe kadar şaşırtıcı bir yer. Karahan Tepe Göbekli Tepe'den yaklaşık böyle birkaç yüz ya da birkaç bin yıl geride olduğu düşünülüyor. Yani daha da eski olabilir deniyor. Ve orada hocam insanlar çizmişler. Yani o kertenkeleler, işte yılanlar, bilmem neler değil. O hani taşları o şekilde şekillendirmemişler de. Daha çok insanlar şekillendirmişler. Ve insanların mesela sırtında leopar var bir tanesinin. Öbürünün mesela işte kolunda karga var, atıyorum. Yani hayvanlara bir üstünlük kurmanın şeyini vermişler orada. Orada artık bir tapınak mı diyelim orası, neyse. Orada da ilginç figürler yapmışlar. Daha ilginci kalacak yerleri var hocam. Adam orada mutfağını yapmış. Ne bileyim banyosunu, hamamını yapmış bir şekilde. Suyla ilgili bir ritüel yapılacak şekilde böyle kanallar, bir şeyler yapmışlar falan. Enteresan bir yer bulundu hocam.
Yerleşim alanı.
Yerleşim. Ama işte işin garip tarafı ne biliyor musun? Yerleşik hayata geçmeden önceki insanın kısa dönem yerleştiği bir alan bulundu yani. O çok ilginç.
Şey gibi, göçebe bir şey, kervan gibi bir yer mi?
Yani bunlar ha. Zaman zaman hocam oradan göçerlerken uğradıkları ortak bir ritüelleri var demek ki bu insanların. Çünkü göçebe hayatlar, henüz şehirleşmemişler yani. Uğradıkları yerlere böyle bir şey yapmışlar.
Belli bir dönem kalıyorlar, orada da bir yaşam alanı yaratıyorlar.
Muhtemelen evet. Orada
hangi
bir...
gibi bir yer falan mı evet. acaba?
Bilmiyorum işte, öyle bir şey ama baktığın zaman çok ilginç.
Kervansaray.
Bunun bilimsel olarak şeyi, enteresan tarafı şu. Hani biz normalde insanlar önce işte tarımı buldular, ondan sonra yerleşik hayata geçildi. Ondan sonra işte dinler ortaya çıktı vesaire gibi bir bilimsel bir inanış var. Şu an baktığımızda hepsinin başında insanlar gerçekten orada bir kutsal ya da belki dini bir yer yapmışlar ya da işte bir sembolik bir alan yapmışlar.
Besin zincirinin en tepesinde olduğunu bile düşünüyormuş resmen. Leoparı
evet,
öldürmüş.
Evet, orada bir leoparı sırtına da koymuş.
Sırtına koymuş gidiyor.
Hocam neler görüyoruz ya?
Bak enteresan, ne konular. Tarihi değişiyor.
Bunun Türkiye'de olması çok değerli. Biz Göbekli Tepe'ye daha gidemedik. Burası çıktı. Ama artık Göbekli Tepe, Göbekli Tepe neymiş falan diyebileceğimiz bir keşif oldu yani. Aman Göbekli Tepe ne ya falan
oraya
diyeceğimiz.
Oraya gitmişken oraya da
gidelim. Yeni bir keşif tabii ki de. İkisi çok değerli keşifler. Valla burnumuzun dibinde gidelim, görelim hocam. Bizim de gitmemiz
çok
lazım.
Çok isterim.
Böyle enteresan bir haber, heyecanlandım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam, Kore'de, Güney Kore'de yeni bir uygulama başlamış. Hologram polis. Hologram polis.
Bizde de var ya böyle yollarda.
Bizde de böyle kartonlar var. Evet. Bu arada o kartonların üzerine ışık falan takıyorlar. Çok gerçek.
Gerçekçi oluyor böyle, için ürperiyor değil mi?
Evet. Yani çok iyi akıllı noktalara koyuyorlar. Bir anda hemen frene basıp aman abi kemeri takayım. Böyle şeyler çok önemli hocam. Böyle uyarılar. Çünkü kaza olduktan sonra uyarmanın bir anlamı yok. Tabii. Öncesi bu. Adamlar hocam hologram polis denemişler. Bildiğim bir abimizi, polis abimizi hologram şeklinde dikmişler oraya, orta yere. Ve %22 azalmış hocam suç oranı oradaki. Yani suç oranı diyor. Demek ki bu trafik polisi değil de şey herhalde böyle. Aha memur var dediğimiz hani böyle yolun üzerinde.
Belki kamera falan da vardır etrafta. Etrafta görüyordur.
Hem görüyor hem de zaten
caydırıcı.
Ya aslında işte bak, mevzu ne biliyor musun? Bak doğru bir yere geldin bence.
İzlenmek.
Şimdi biz acaba güvenliği sağlamak adına her yere kamera mı dizmeliyiz? Yoksa suç, yani kamera ne işe yarıyor? Suç olduktan sonra nasıl olduğunu görmemiz için ve caydırıcı olsun diye aynı zamanda.
Bizde bekçiler 5 kişi birlikte geziyor.
Ama acaba işte kameradan önce mesela önlemeli miyiz? Yani suç olmasını, orada güveni mi sağlamalıyız? Sanki bu hologram, gerçi bunu sökerler takarlar bizde yani, hologram polis burada tutmaz yani bunu bir şekilde.
Cezalara yaklaşım da önemli tabii. Yani sonrasında yapacağın, vereceğin kararlar caydırıcı olmalı ki yapılmasın.
O da var yani.
Ya bir de Güney Kore'de her şey kayıtlı, böyle yere çöp atsan bile seni kaldığın otelde buluyorlar, sana çöpün cezasını getiriyorlar. Giden arkadaşlarım oldu, orada kavgaya da karıştılar falan.
Çöpü
böyle
niye atmış ya?
Çat diye almışlar böyle falan.
İyi yapmışlar.
Kavga
ya,
yasak, her şey yani hani sözlü kavga okey de hani birbirine dokunduğu yani anda direkt alıyorlar
şeye
seni.
Şeye karşı işte böyle toplumu bozacak şekilde olan olaylar için çok caydırıcı cezaları oluyor.
O kapalı sistemde onların sistemi çok iyi. Çünkü seni direkt detect edebiliyorlar. Bizde öyle bir sistem de henüz yok. Yani o hologramı oraya koysak da o çocuğun yüzünü algılayabilecek, adamın, kadının yüzünü algılayabilecek bir sisteme geçmemiz lazım ki o hologram, herkes ondan korkacak. O yüzü evet. Görecek çünkü o. Seni o algıladı, sen oradaydın zaten.
Valla bilmiyorum ya, hologram polis. Enteresan bir fikir hocam.
Yani orada yarayabilir, burada yaramaz.
Her işte. Köşeye polis koysan suç azalır mı?
Azalır.
Sonrasında vereceğin kararlar etkili.
Evet, bence yerin altına gider suç. Bence ne kadar polis koyarsan o kadar suç derinleşir.
O da doğru.
Yani bence orada ortada suça yöneldiğimiz şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Yoksa hologram polis defa. Ha hologram ne olur biliyor musun? Hologram değnekçi olur mesela Türkiye'de, güzel. Hani oraya dikersin abi. Hemen biter orada. Tak ışığı yakarsın. Gel abi falan. Hiç olmadık yerden çıkar ya bizim değnekçiler hologram gibi. Belki onun hologramını yapabilirsin.
Ya da böyle çağıran şeyler vardır ya, şişme evet, evet. Şeyler böyle gel
hologram
yapan
hologram köfteci.
Gibi.
Bunlar da yani hologram dünyasında bu. Hologram sinyalci mesela yolda. Bunları kullanabiliriz. Hologram polisin çözeceği bir suç bence zannetmiyorum burada çalışsın. Charles devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Bir çay kaşığı bal yaklaşık 10 iş çağrının ömrü boyunca yaptığı olağanüstü bir çalışmanın ürünüdür diyor. Bence yanlış ya.
Bir çay kaşığı
bal 10 tane işçi arının bir ömür boyunca yaptığı çalışmaymış.
Kendi ömürleri boyunca.
Ha?
Yani ömürleri ne kadar?
Ya şimdi 10 işçi arı bir ömür kaç gün yaşar diyelim arı? Bence arı yaşıyordur ya, arı hemen ölüyor mu?
Yani işte çok ben uzun onu bilmiyorum ama
Bak bakayım aralar kaç gün yaşıyormuş.
Ama ben zaten şu an satılan balların hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bence zor bir
bak,
şey zaten
oğlum, arılar,
yapılması.
Arılar diyor ki ömrü, ortalama ömrü işçi arıların 1,5 ay kadarmış. Yani şimdi şöyle düşünelim. 1,5 ay 10 arı çalışıyorlar ve bir kaşık bal mı yapıyorlar?
Ana arı 5-7 yıl.
Yani bir arı ömrü boyunca bir çay kaşığın 1/10 kadar bal üretiyor demek.
Bence yani. Yanlıştır ya hocam. Arılar çalışkan falan diyorduk oğlum, yatıyorlarmış bunlar.
Hayır.
Allah aşkına.
Hayır, arılar çalışkan gayet
ne
zaten
oğlum bu?
Ama bizi doyuracak kadar bal üretemiyorlar ki.
Anladım da yani. Şimdi...
Bizim yediğimiz ne peki?
Bizim yediğimiz şeker.
Kardeşim bir dakika, sen başka konulara gidiyorsun şu an. Bal tamam. Gibi bal. Karadeniz'de bal yok mu kardeşim?
Karadeniz'de doğrusu. Var.
Heh, tamam konuşma. Karadeniz'de güzel bir baldan bahsediyoruz.
Tamam.
Bu güzel balın bir kaşığını bir, 1,5 ayda 10 arı mı yapıyor? Bu kadar az mı yapıyorlar arılar?
Evet, bir dünya arı var çünkü
Allah
kovana
Allah
giren çıkan.
Hocam bu kadar çok değerliymiş o zaman bal, bilmiyorum
abi
ya.
Ben gördüm daha önceden bal kovanı. Kolay bir şey değil yani, oradan daha fazlası çıkar diye umuyorsun. Daha az çıkıyor yani.
Ben bayağı lakır lakır içiyorlar yapıyorlar zannediyorum bu arıları.
Yok abi.
Yani arılar şöyle çalışkanları, böyle çalışkanları.
En azından bir arı bir kavanoz çıkartır diye düşünüyorsun.
Ben de öyle düşünüyorum yani. Tamam, hemen çıkarmazlar, uzun vadede çıkarırlar. Çünkü zor iş hocam, arıların işi de zor yani. Gidiyor çiçeğe bir şeyler alıyor, oradan geliyor yiyor kusuyor.
Yol
öbürü
yapıyor.
Alıyor kustuğunu falan filan. Korkunç bir şey yani aslına bakarsan. Ama güzel, nasıl oluyor bilmiyorum. Ya biz bunu nasıl mesela kabul ettik? İnsanlar bir böceğin kustuğu şeyi mesela bal olarak kabul etmemiz çok inanılmaz
yani
bir şey.
Yani biri cesaret edip tadına bakmış.
Değil mi? Yani görse
ayıdan
muhtemelen...
mı gördük acaba?
Ya
olabilir.
Ya zaten biz ayı gibiydik eskiden. Ne bulursak yiyecektik yani o dönemler bunlar.
Rize'de bir tane amca vardı ya, ayıya test ettiriyor ballarını. Hangisi daha iyi diye.
Ayı yerse iyi bal mıdır?
Tabii canım, fabrikasyon veriyor, onu yemiyor zaten mesela.
Ayı baldan anlar abi ayı bence.
Ayı baldan.
Hayvanlarda öyle bir şey var.
Hayvanlarda var abi.
Bizim mesela... eski iş yerinde yemek çıkıyordu. Köfteler evet. Vardı, yiyemiyorduk biz. O köfteleri kedilere götürüyorduk, yavruları yemiyordu. Onlar.
Yemiyordu.
Evet. Mesela leoparlar da hocam asla şey çuprası yemez. Çiftlik çuprası yemez. Deniz çuprası yer sadece. Bak leoparın önüne koy çiftlik çuprası. Tak böyle patisinin tersiyle iter yani. Hayvanlar anlar hocam bu işten. E çünkü hayvanlar her şeyin en güzelinin doğalını yiyorlar hocam. Ona alışmışlar yani. Mesela bir ayı gelse, tamam mı? Çeşmede mesela o serpme kahvaltısı daha var ya, bol bol koyuyorlar falan. Siz bunu mu yiyorsunuz? Siz bunu mu yiyorsunuz ya? De devirir atar hocam. Onu bize organik diye iteriyorlar.
Bizi
bilmem
yer.
Kaç bin,
bizi
bilmem
yer.
Kaç bin liraya yani. Ben sana bir söyleyeyim mi? İnsan da yemez artık ayılar. Bu
bence
kadar
de.
Bu kadar
bence
berbat besleniyorsun. Vallahi kötü besleniyoruz yani. Yani bence insan etinin şu geldiğimiz noktada yenecek bir tarafı yok yani bir aslan tarafından. Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum, azalmış olmalı yani doğadaki.
Belki de o yüzden hayvan saldırıları azaldı.
Olabilir
doğada.
Hocam.
Köpek yani... balıkları saldırmıyor. Aslan ayı saldırmıyor.
Aynı tadı vermiyoruzdur bence. Giderek bozuyoruz. Yani beslendiğimiz şekil giderek bozuluyor yani.
Belki onların nesli o yüzden tükeniyor bütün hayvanlar.
Evet hocam
doğada.
Yani sen şimdi mesela diyorlar ya, köy tavuğu şöyle güzel, köy tavuğu böyle güzel. Köy tavuğunu al mesela, bütün gün şeyle besle. Ne bileyim, o çocuklara verilen var ya böyle mısır gevrekleri falan bilmem ne, olmaz yani, köy tavuğundan aynı tadı vermez. Yani arıların bal yapmasıyla ilgili son kararımız, okey misiniz siz bu fikre? Böyle midir sizce yani? 10 arı bütün ömürleri boyunca 1,5 ay yaşıyorlar. Yapa yapa bir kaşık bal yapıyorlar, bu mudur? Doğru duyuyorsunuz.
Ne için yapıyorlarmış bir de onu merak
bizler
ettim.
Bizler için. Bizlerin yemesi, ağzımızın tatlanması için yapıyorlar. Allah arılardan razı olsun. Arılar çok önemli bu arada. İyi ki varlar arılar.
Bu arada arılar olmazsa yok olacağımızın evet. Haberini vereyim size.
Yavaş yavaş gidiyoruz biz. Yavaş aynen. Yavaş gidiyoruz. Veda ediyoruz dünyaya bence, insan ırkı olarak. Hayırlısı bakalım. Doğayı sevip doğayı korumazsak sonumuzda doğadan bile önce olabilir yani, belli evet. Olmaz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
IQ seviyesi yüksek olan kadınlar erkekleri daha az çekici buluyormuş. Ne diyorsunuz?
Anlayabiliyorum.
Olabilir.
Yani IQ seviyesi yükseldikçe erkekler daha mı az çekilir oluyor kadınların gözünde acaba?
Ya beklentileri yüksek oluyor. Zeki bir yaratık da yoksa karşısında.
Genelde bence... yokmuş öyle diyorlar.
Yani olabilir evet.
Çünkü az, ya erkekleri bütünlüğüyle az çekici buluyorlarmış. Yani muhtemelen kendine olan hayranlığından olabilir mi acaba? Yani.
Olabilir.
Ondan da olabilir.
Tüh be. Hocam IQ'su
yüksek tutuyordur.
Şimdi IQ'su, şimdi bu test ya hocam. Bunu nasıl bizim dilimizde oturdu bu? IQ'sunu bilemiyoruz kadınların mesela. Erkeklerin de bilemiyoruz. Kimse IQ testini gezmiyor.
Zeka tipim var. Bir de öyle bir şey var.
Hayır,
yani.
Ne?
Emotional
da var.
Heh, hani. Tamam, bu o EQ. Aynen. Bu IQ dediğimiz.
IQ.
Bu intelligence. Zeka yani, evet. Yani matematik zekası, mantık zekası falan bu.
Yani zekasının yüksek olduğunu öğrendikten sonra mı bu şeye geçiyor acaba?
Galiba hocam.
Yani yoksa normal devam ediyor, zeka testi yaptırmadı. Gayet
yok.
Sağlıklı.
Aslında direkt bir şey söyleyeyim mi? Zeki insanlar zeka testi yaptırmaya zaten ihtiyaç duymuyorlar. Biliyorlar yani ben zekiyim. Onun farkına varan kadın da diyormuş ki erkekler artık yani eki falan diyormuş. Genel olarak yani. Demek ki bizi zekamızı düşük
sadece buluyorlar
hocam.
Sadece erkeklere karşı mı yoksa genel insanlarla ilişkilerde mi?
Yok, erkekleri çekici erkekleri bulmuyorlarmış. Yani kendi cinslerini çekici bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Ama erkekleri çekici bulmadıkları konusunda böyle bir araştırma olmuş. Yani zeki insanlar benim de tipim ya hocam. Nasıl olacak, şansımız azaldı o zaman şu an. İşte bize yani,
katlanacaklar mecbur.
Evet.
Biraz.
Aslında çözdük olayı, bir şey söyleyeyim mi? Lan yoksa oğlum bir dakika, kadınlar bize katlanıyormuş o zaman
kadınlar
şimdiye kadar.
Kadınlar bize hep katlanıyordu ki zaten.
Demek ki akıllı kadın katlanmamayı seçiyor artık. Ben daha katlanamam buna diyor. Bunu öğrendik hocam.
Yani zeki kadın da bence katlanıyordur.
Yani katlanmadan sadece bence zeki kadın bir erkeği daha da yükseğe çıkaracağı için onu güzel yönetiyordur.
Bravo da. Bak bence daha derinleştirdik olayı.
Ya da evet.
Hocam şöyle derinleştiriyorum o zaman. IQ'su yüksek olan kadınlar erkekleri daha az çekici buluyor ya. IQ'su daha da yüksek olan kadınlar hiç öyle değilmiş gibi normal hayatına devam edip erkekleri mutlu ediyor olabilir mesela.
Kesin.
Yani bence daha akıllıcısı o. Neden böyle bir challenge'a gireyim ki diyor yani.
Kadın da yorulmaz zaten.
İdare ediyordur.
Kadın yorulmaz zaten böylelikle hem.
Ya bence...
İstediği insan istediği gibi yönetebiliyordur zaten
evet.
Ya.
Hocam bizim etrafımızda bizim bilmediğimiz şeyler oluyor işte bak. İki türüz şurada. Kadın erkek. Yani şunu oturup bir konuşamadık. Kadınlar şunu diyemedi. Biz şunu isteriz. Bunu bir oturup bir gün bence 4 milyar karşılıklı bir ovada gelelim abi. Vallahi bütün insanlığın kadınları.
Herkes
bütün...
isteklerini, abi, beklentilerini döksün ki abi.
Yemin işte. Ederim bir aramızdan temsilci falan seçelim. Bir şeyler yapalım yani. O 4 milyar da kalışıklı olur yani bayağı. Orada böyle bekar olup da yürüyenler falan değil mi? Orada bir cümbüş olur yani. İlişkisi olan mı bilmiyorum ya, bilmiyorum, bunu konuşmamız
çok karışık,
lazım.
Çok kadınlarla karışık. Orada konuda, o denklemi çözemezsin.
Kadınlarla konuşacağımız şeyler var hocam, konuşmamız lazım. Evet, bunu konuşacağız.
Murat Özsoy'la Charles.
Kedileri hepimiz seviyoruz. Kedi sevmeyen çok az vardır bence. Çok. Kedi görünce korkan insanla tanıştın mı hiç Bilgehan Başkan?
Hep de benim evime denk geliyorlar. Bana diyorlar ki kediyi odaya koyabilir
oğlum,
misin?
Oğlum ne kadar garip ya.
Ben de diyorum ki ona istersen sen odaya geçebilirsin diyorum yani. Benim kedim...
Benim çok var.
Rahat dolaşıyor.
Allah Allah ya.
Ya şöyle, aslında korku değil. Yürüyen, hareket eden şeylere karşı bazı insanlarda
ya
olabiliyor.
Tamam bak, şu olabilir. Köpek mesela çok hareketli, üstüne atlar, paçanı tutar, çeker falan, evet. Oynamaya çalışır vesaire. Sevmeyebilirsin ama kedi kendi kendine oturan bir
sevmeme
hayvan ya.
Sevmeme değil işte ama o. Onu anlayamıyorum.
Bu arada hep de ne oldu biliyor musun? Kedim o insanların üzerine gitti. Çünkü onlar o enerji çekiyor. Benim kedi de gidip koklamak istiyor, bakmak istiyor yani. Hani aslında bir şey yapmayacak ama.
Evet, hissettiği şey oluyor. O korku, endişeyi hissediyor hayvan.
Aynen, gözümle yani çok yakından gördüğüm için böyle. Gerçekten korkuyorlar ya.
Hocam bir araştırma yapmışlar aslında. Şöyle enteresan bir şey. Bu evcil kediler, yani bizim evimizde artık evcilleştirdiğimiz artık kediler, çünkü ormanlarda yaşamıyor. Evcil oldular. Evcil kediler hocam biyolojik açıdan gezegendeki en mükemmel canlılardan bir tanesiymiş.
Kesinlikle öyleler.
Güç, çeviklik, zeka, duygusal hassasiyet ve dengeyle beraber anatomik verimlilik ve işte omurgası, pençeleri, güçlü ayakları vesaire vesaire diyor hocam. Evrendeki, yani şu an bizim bildiğimiz evrendeki en mükemmel canlılardan bir tanesi.
Davranışlarından hissediliyor zaten. Abi, o özgüveni alıyorsun hayvanlardan.
Evet, o rahatlıkla takılıyorlar. Evet. Biz niye mükemmel olamadık hocam? Biz tam evrimleşemedik galiba. İnsan olarak ortada bir yerde mi kaldık acaba?
Yani doğduğumuzda hemen ayaklanamıyoruz. Belki onunla ilgili
bir şey vardır. Bir de şu var hocam. Biz
hemen
şey,
hayata
biz,
uyum sağlayamıyoruz.
Biz bir şeyler kullanıyoruz. Alet kullanıyoruz.
Bence 10 yaşındaki çocuklar bile bu hayatta şu anda bazen olamıyorlar.
İşte bak, sebebi ne biliyor musun? Aletlere alıştık biz. O rehavete kapıldık. Mesela kedi uzanıp oradan bir uzaktan kumandayla iple oynayabilse, o kedi o ipe zıplamaz bir süre sonra değil mi? Yani biz devamlı tabii hayatı kolaylaştırmaya çalıştığımız, evet, için fiziksel olarak aslında kendi evrimimizin önüne duvar ödüyoruz gibi geliyor bana.
Doğru.
Becerilerimizi kısıtlamışız.
Evet. Yani mesela belki Instagram'ı keşfetmeseydik biz, sosyal medya yerine daha sosyal, daha insani sosyal ve fiziksel aktiviteye de giren bir alan bulacaktık kendimize.
Daha mutlu olacaktı insanlar.
Aynen. Yani mesela artık insanlar yürümüyorlar ve obez oluyorlar, işte kilolar alıyorlar, ne bileyim, sağlık sorunları yaşıyorlar ya. Onun sebebi işte yürüyenlerdi benler, otobüsler, metrolar, arabalar, ulaşım vesaire. Yani biz aslında doğanın tersine bir evrim yaşayan bir türüz biz. Enteresan.
Ondan kopmamak için de işte böyle çeşitli beceriler elde ediyoruz ya, işte spora gidiyorsun. Evet. Çeviklik, zıplama, evet, hoplama, atlama. Evet.
Aslına bakarsan bir kedide de bunlar tersine evrimleşiyordur aslında. Eve geldiği zaman mesela kedin ilk günlerdeki oyunculuğunda mı senin mesela? Yavaş yavaş.
8 yaşında oldu.
Rehavete kapılmadı mı artık?
Gençken çok daha oyuncuydu. Ama ben hala oyun oynuyorum. Hmm. Aynen, aktif tutuyorum onu. Benim kedim çok aktif ve fit bir kedi. Ev kedisi gibi asla, evet, şey yapmadım.
Bir şey söyleyeyim mi? 50-55 yıl az bence evrim içinde. Hadi 550 yıl diyeyim o zaman. O öyle bir zaman dilimi içinde kediler konuşmayı da öğrenebilirler bence.
Bence konuşuyor zaten, anlıyor.
Yok,
ya.
Yok, bayağı bizim gibi konuşmayı öğrenebilir.
Keşke
yani.
Keşke öğrense.
Birader, oradan gelirken şey verir misin ya? Yaş mamayı getirir misin?
Bence öğrenirler de işlerine gelmedi herhalde.
Ya bir dahakine sana somonlu al dedim.
Bence
mesela
yavaş yavaş oraya da gelecek kediler.
Bazı
hocam.
Bazı kediler videoları çıkıyor böyle konuşuyor.
Evet. Aynen.
Adamına göre gerek duyuyor. Ya gerek duyuyor. Ne yapayım lan diyor. 1000 tane hareket yapıyorum diyor. Bu adama diyorum ki bir tane tavuklu mama be.
Söyleniyor mesela.
Bir somonlu mama diyorum ya diyor. Anlamıyor. Kedi konuşmayı öğrenmiş hocam.
O zaman benimki çok iyi anlaşıyoruz ki konuşmuyor.
Muhtemelen.
Fazla.
Yoksa konuşurdu yani.
Miyavlıyor benimki yani.
Evet, demek ki seninle bir iletişim var.
Var.
Ve o yüzden konuşmayı seçmiyor.
Mutlu oldum şu
ya
an.
Ya da tercih ediyorlar. Şimdi bu insanlarla konuşmayı öğrenirsen fazla muhatap olacağım falan.
Evet
belki
hocam.
O yüzden.
Bazen ben de öyle düşünüyorum. Bazen ben de çok muhatap olmamak istiyorum insanlarla. Gelişelim hocam, kendimizi geliştirelim. Murat Özsoy'la Şarj. Pazartesi akşamına Şarj'la başladık hocam. Bitirdik haftayı. Haftanın başı.
Pazartesi daha biterse.
Daha pazartesi bitti ya. Bir hafta var. İşimiz, gücümüz, bir sürü toplantılarımız. Herkese kolay gelsin bizi trafikte dinleyen. Yarın yine trafikte biz dinleyin diye tavsiye ediyorum. Bilgehan Başkan buradaydı. Atalar Hocam buradaydı. Ben de buradaydım. Yarın da burada olacağız. 18'den 20'ye yarın yine Şarj'dayız. Murat Özsoy'la Şarj.